Ayrım 16.
İspanya'daki İslam felsefesi İbn Rüşd ile bitti ve İslam dünyasının öteki bölümlerinde sıkı bir sünnilik düşünceye son verdi. Überweg, İbn Rüşd'ü onun salt iman dışına çıktığı yolundaki suçlamasına karşı savunmaya girişir. Bu biraz komiktir. Böyle bir sorun hakkında karar vermek İslamlara düşer. Überweg, mistiklere göre Kur'an'ın her metninin 70 ya da 700 türlü yoruma açık olduğunu, sözel, lafzi anlamınınsa yalnızca cahil halk için söz konusu olduğunu söyler. Bunda bir filozofun öğretisinin Kur'an'la pek çatışmayabileceği sonucu çıkar. Çünkü 700 yorum arasında hiç değilse biri filozofun söylemek istediğine uygun düşecektir. İslam dünyasında bununla birlikte cahil kişilerin kutsal kitabın sağladıkları dışına çıkan her bilgiye itiraz ettiği anlaşılıyor. Özel bir itizal ortaya çıkmamış olsaydı bile tehlikeliydi bu. Halkın Kur'an'ı sözel olarak anlayacağı fakat bilgelerin başka türlü düşüneceği yolundaki mistik görüşün halk katında destek kazanma belkiliği güçsüzdü. İbn Rüşd, Aristoteles'in yersiz yere yeni Platonculuk etkisinde kalmış olan Arap yorumunu düzeltmeye girişmiş, Aristoteles'e bir din kurucusuna gösterilen saygıyı göstermişti. Bu saygının bile üstüne çıkmıştı İbn Sina. Tanrı'nın varlığını us, vahiyden bağımsız olarak bulabilirdi. Akinolu Thomas da böyle düşünüyordu. Ölümsüzlük konusunda İbn Rüşd, Aristoteles'e daha çok yaklaşıyor, tinin ölümlü, düşüncenin ölümsüz olduğunu düşünüyordu. Bununla birlikte düşüncenin ölümsüzlüğü kişinin ölümsüzlüğüne yol açmazdı. Çok değişik kişilerde ortaya çıktığında o bir ve aynıydı. Doğallıkla Hristiyan filozofları bu görüşle çarpıştılar. Tehafüt. İbn Rüşd daha sonraki İslam filozoflarından çoğu gibi mümin olmasına karşın katı sünni değildi. İmana zararlı diye bütün felsefeye karşı çıkan bir sünni teologlar mezhebi vardı. O mezhebe bağlı olanlardan biri Tehafütül Felasife, Filozofların Yıkımı adlı yapıtın yazarı El-Gazali'ydi. El-Gazali, bütün zorunlu doğruluklar Kur'an'da bulunduğu için vahiyden bağımsız düşüncenin gerekli olmadığını savunuyordu. İbn Rüşd, bu kitaba Tehafütül Tehafut, Yıkımın Yıkımı adlı yapıtla karşılık verdi. Gazali'nin filozoflara karşı özellikle savunduğu dinsel dogmalar, dünyanın zaman içinde yoktan yaratılışı, tanrısal yüklemlerin gerçekliği, bedenin yeniden dirilmesi konusundaydı. İbn Rüşd, dine, felsefi doğruluğu alegorik biçimde içerir gözüyle bakar. Özellikle yaratılışa uygular bu görüşü. Kendi felsefi yeteneği içinde Aristotelesçi bir yorum getirir yaratılışa. Ölü son. İbn Rüşd, İslam felsefesinden çok Hristiyan felsefesinde önemlidir. İslam felsefesi için o ölü bir son, Hristiyan felsefesi içinse bir başlangıçtı. Michael Scott, İbn Rüşd'ü 13. yüzyılın başlarında Latince'ye çevirmiştir. Yapıtın 12. yüzyıla ilişkin olduğu düşünülürse şaşırtıcıdır bu denli erken çevirisi. Avrupa'da sadece skolastiklere değil, profesyonel olmayan özgür düşünce sahiplerinin çoğunluğu üzerine etkisi büyüktü. Onun etkisinde kalanlar ölümsüzlüğü kabul etmiyorlardı ve İbn Rüşdçüler adını almışlardı. Profesyonel filozoflar arasındaki hayranları özellikle Franciscus rahipleriyle Paris Üniversitesi'nde bulunuyordu. Arap felsefesi özgün bir düşünce olarak önemli değildir. İbn Sina ve İbn Rüşd gibi kişiler aslında yorumcudurlar. Genellikle İslam'da bilimsel eğilimli filozofların mantık ve metafizik görüşleri Aristoteles'ten, tıp görüşleri Galenus'tan, matematik ve astronomi görüşleri Grek ve Hint kaynaklarından türemişti. Mistikler arasındaki dinsel felsefe bir dereceye değin özgündür. Kimya alanındaki yenilik el-simya araştırmaları sonucudur. İslam uygarlığı en büyük günlerinde sanatlarda ve pek çok teknik yönde hayranlık vericiydi. Fakat kurumsal sorunlardaki bağımsızlık düşüncede hiçbir yetenek gösteremedi. Onun küçültmemesi gereken önemi bir aktarıcı olmasındandır. Eski ve modern Avrupa uygarlığı arasına karanlık çağlar girmişti. İslamlar ve Bizanslılar düşünce enerjisinden yoksun olduklarından yenilik gereği duymadı ve uygarlık aracını korudu. Eğitim, kitaplar ve boş vakti bilgiyle değerlendirme geleneği böylece sürdürüldü. İslamlar da Bizanslılar da barbarlıktan kurtulduğu sırada Batı'yı deviniyle geçirip İslamlar daha çok 13. Bizanslılarsa 15. yüzyılda her durumda uyarı aktarıcıları ortaya koyarak daha iyi, yeni düşüncenin yaratılmasına neden oldular. İslamlar skolastik düşünceye, Bizanslılar Rönesans'a yol açtı. Bununla birlikte başka nedenleri de vardı Rönesans'ın. Yahudiler İspanya Maronileriyle, dipnot, Kuzey Afrika'da yaşayan Berberilerle Arap melezleri. Hristiyanlar arasında yararlı bir halkı oluşturdular. İspanya'da pek çok Yahudi vardı. Ülkeyi Hristiyanlar yeniden fethedince de orada kalmışlardı. Arapça bildiklerinden ve Hristiyanların dilini zorla öğrendiklerinden çeviriler yapmaya yetenekliydiler. Başka bir aktarma aracı da İslamların 13. yüzyılda Aristotelesçilere eziyet etmesinden ve bu eziyet sonucu Maroni filozofların özellikle Provence'de Yahudilere sığınmasından doğmuştur. İbn Meymun. İspanya Yahudileri ön safta bir filozof yetiştirmiştir, Meymun. Meymun 1135 yılında Kordoba'da doğmuş, 30 yaşında Kahire'ye gitmiş ve yaşamını orada tamamlamıştır. Meymun Arapça yazmış fakat yazdıkları hemen Yahudice'ye çevrilmişti. Ölümünden kısa bir süre sonra yapıtları belki de İmparator 2. Friedrich'in isteğiyle Latince'ye çevrilmiştir. Yolculara Kılavuz adlı ve imanlarını yitiren filozoflara seslenen bir yapıt yazmıştır. Amacı Aristoteles'i Yahudi teolojisiyle uyuşturmaktı. Aristoteles dünyada, vahiy göklerde otoritedir. Fakat felsefe ve vahiy, Tanrı'nın bilgisinde bir araya gelmiştir. Doğruluğun izlenmesi dinsel bir görevdir. Meymun, astrolojiyi reddeder. Pentateikos, Ahde Ati'nin ilk 5 kitabı, sözel olarak ele alınmamalıdır hep. Sözel anlam, usla çeliştiğinde alegorik yorum aramalıdır. Aristoteles'e karşı olduğu gibi Meymun, Tanrı'nın yalnız biçimi değil, aynı zamanda maddeyi de hiçten yarattığını savunur. Arapçasını bildiği Timaeus'un bir özetini verir. Kimi noktalarda onu Aristoteles'e yeğler. Tanrı'nın özü bilinemez. Yüklem olan eksiksizliklerin, mükemmelliklerin üstündedir Tanrı. Yahudiler Meymun'u itizalci saymış ve Hristiyan kilise otoritelerini ırktaşları aleyhine kışkırtmaya kadar götürmüşlerdi işi. Kimi Meymun'un Spinoza'yı etkilediğini ileri sürer. Çok tartışmalı bir sorundur bu. 12. yüzyıl. 12. yüzyıla egemen olaylar şunlardır ve şöyle sıralanabilir. 1. İmparatorluk ve papalığın sürekli çatışması. 2. Lombard kentlerinin doğuşu. 3. Haçlı seferleri. 4. Skolastiğin gelişmesi. Bunlardan 4'ü de bir sonraki yüzyılda sürdürmüştür varlığını. Haçlı seferleri yavaş yavaş parlak olmayan bir sonuca varmış, öbür 3 devini bakımından 12. yüzyıl doruğa ulaşmıştır. 12. yüzyılda onlar geçici bir evrede görünmekteydi. Papa, 13. yüzyılda imparator karşısında kesin olarak başarı kazandı. Lombard kentleri güvenli bağımsızlığına kavuştu. Skolastik en yüksek noktasına ulaştı. 12. yüzyılın hazırlamış olduğu koşulların sonucuydu bütün bunlar. Bu 4 deviniden sadece birincisi değil, öbür üçü de papalık ve kilise gücünün artışıyla sıkı sıkı bağlantılıydı. Papa imparatora karşı Lombard kentleriyle bağlaşım durumundaydı. İkinci Urban ilk Haçlı seferini başlatmış, sonraki papalar öbür seferlerin belli başlı kışkırtıcısı olmuşlardır. Skolastik filozofların hepsi din adamlarıydı ve kilise konsülleri onları Hristiyanlık sınırları içinde tutmaya, yanlış yola saptıklarında disiplin altına almaya özen göstermişlerdi. Kuşkusuz kilisenin kendilerinin de katıldığı siyasal utkunun, zaferin bir anlamı vardı onlarca ve bu anlam zihinsel gelişimlere yol açıyordu. Arkaizm. Orta çağlar konusunda acayip olan şeylerden biri bu çağların özgün ve yaratıcı olması fakat insanların böyle niteliklerden habersiz kalmasıydı. Her grup kendi politikasını eski ve antik kanıtlarla desteklemekteydi. Almanya'da Büyük Karolus zamanının feodal ilkelerine başvuruyor, İtalya'da eski imparatorların Roma imparatorlarının yasa ve gücünü örnek alıyordu. Lombard kentleri daha da geri gitmiş, Roma Cumhuriyeti'nin kurumlarını almıştı. Papalık tarafı savlarını, iddialarını kısmen Konstantinus'un uydurma vakfına, kısmen de Ahdi Atik'teki Saul, Şaül, Samuel ilişkisine dayandırmaktaydı. Skolastikler ya kutsal yazılara ya da başlangıçta Platon'a, sonra Aristoteles'e başvurdular. Özgün kimi şeyler ileri sürdüklerinde bu olgu göze çarpmadı. Haçlı seferleri İslamlığın yükselişinden önceki durumu geri getirme çabasıydı. Bu sonsuz arkaizm bizi aldatmamalı. Feodalizm özellikle İtalya'da çökmekteydi. Roma İmparatorluğu yalnızca imparatorluk konusundaki olgulara karşılık olan bir anıydı. Aynı biçimde imparatorlar yenilgiye uğratılmıştı. Kuzey İtalya kentleri sonraki gelişmelerinde eski Yunanistan kentlerine daha çok benzerlik göstermişlerse de bu örneği öykünmek için değil, koşullar eski Yunanistan koşullarına benzediği için yinelemiş ve küçük, zengin, yüksek ölçüde uygar kentlerin çevresinde kültür bakımından aşağı düzeyde monarşiler doğmuştur. Aristoteles'e saygı duymuşlarsa bile skolastikler Araplardan çok daha özgün düşünceye sahip olmuşlardır. Gerçekten skolastiklerin özgünlüğü Plotinos'tan ve az çok Augustinus'tan beri gösterilen özgünlüğün üstündeydi. Düşüncede olduğu gibi siyasette de aynı özgünlük biçim değiştirmiş olarak vardı. İmparator ve Papa uyuşmazlığı. 7. Gregorius zamanından 13. yüzyıl ortasına değin Avrupa tarihi, kilise ile din dışı monarklar, özellikle imparatorlar arasındaki kavgalarda ve ara sıra Fransa ile İngiltere kralları arasındaki kavgada odaklaşır. Gregorius'un din adamlığı açık bir felaketle sonuçlanmış fakat siyaseti din dışı kişilerin dinsel rütbe dağıtmasına karşı buyrultu çıkaran, piskoposları kilise ile halkın serbestçe seçmesini isteyen Papa II. Urban 1088-1099 yönünden daha ılımlı bir biçimde yaşatılmıştı. Urban'ın bölgesinde halkın Papa'yı seçmesi doğallıkla salt biçimsel olacaktı. Bununla birlikte Papa Urban, kilise dışından yapılan atamalar eğer uygunsa bir kavgaya girişmedi. İlk Haçlı Seferi. Urban önceleri ancak Norman bölgesinde güvenlik içindeydi. Fakat 1093'te 4. Henry'nin oğlu Konrad babasına baş kaldırdı ve Papa ile birleşerek Kuzey İtalya'yı ele geçirdi. Orada Milano'nun başkanlık ettiği Lombard Birliği Papa'yı tutuyordu. 1094'te Urban, Kuzey İtalya ve Fransa'da bir utkuya karşı utku kazanmış ve ona boyun eğdirmişti. Dipnot. Güvenlik içinde olduğu bölgeyi genişletti böylece. 1095 yılında toplanan Clermont Konsülü'nde Urban, ilk Haçlı Seferi çağrısını yaptı. Bu çağrı papalık gücünün artışına ve Yahudilerin vahşice soykırımına varan dinsel bir heyecana yol açtı. Planlı biçimde öldürülüyordu Yahudiler. Urban yaşamının son yılını Roma'da güvenlik içinde geçirdi. Gerçekte ise papalar orada pek seyrek güvenlik içinde olmuşlardır. Daha sonra iş başına geçen Papa II. Pakalis, Urban gibi Clani'de doğmuştu. Rütbe ve orun dağıtımı sorunu ile ilgili kavgayı o da sürdürdü. Fransa'da ve İngiltere'de başarı kazandı. 4. Henry'nin ölümünden sonra 1106, gelen İmparator 5. Henry, dünyasından geçmiş bir insan olarak ve azizliğini politik duygusunun üstünde tutan Papa'dan yararlanmasını bildi. Papa, imparatora rütbe ve orun makam dağıtımından vazgeçmesine karşılık piskopos ve başkeşişlerin dünyasal işleri bırakmasını sağlamayı önerdi. İmparator bunu kabul etti. Fakat öngörülen uzlaşma açıklandığı zaman din adamları Papa'ya şiddetle ve kızgınlıkla başkaldırdı. Roma'da bulunan imparator Papa'yı ele geçirdi. Papa, tehditlere boyun eğerek rütbe dağıtımı işinde meydanı boş bıraktı ve 5. Henry'e taç giydirdi. Bununla birlikte 11 yıl sonra 1112'de Worms anlaşmasıyla Papa II. Calixtus, 5. Henry'nin rütbe ve orun makam dağıtımı konusunda ödün vermesini, Burgondi ve İtalya'daki piskoposluk seçimlerinin denetiminden vazgeçmesini sağladı. Buraya değin anlaşmazlığın net sonucu, daha önce 2. Henry'e uyruk olan Papa'nın imparatora eş durumuna gelmesidir. Papa aynı zamanda elçiler aracılığıyla yönettiği kilise üzerinde egemenlik kurabilmiştir. Papalık gücünün artması, piskoposların göreli, nispi önemini azalttı. Papalık seçimleri artık din dışı denetimden uzaktı ve din adamları genellikle reform eylemi öncesinden daha erdemliydiler. Lombard kentlerinin yükselişi. Bundan sonraki sahne, yetenekli, enerjik bir kişi olan ve başarısının olanaklı olduğu her işte başarı kazanabilen İmparator Friedrich Barbarossa ile ilgili. 1152-1119. Klasik öğrenim görmüş bir kişiydi Friedrich. Latinceyi güçlükle konuşmasına karşın zevkle okurdu. Bir hayli klasik bilgiye sahipti. Roma yasasına hayrandı. Kendisini Roma imparatorlarına kalıtçı varis sayar, onların gücüne ulaşmayı umardı. Fakat bir Alman olarak İtalya'da popüler değildi. Resmi egemenliğini kabule hazır olmalarına karşın Lombard kentleri imparator işlerine karışınca ona karşı çıktılar. Milano'dan çekinen kentler bunun karşısında kaldı. Çünkü onlar Milano'ya karşı imparatorun korumasına sığınmışlardı. Milano'da Patarya eylemi sürdü ve az çok demokratik bir eğilimle bağlantılı bir duruma geçti. Kuzey İtalya kentlerinin hepsi değilse de çoğu Milano'dan yana çıktı ve imparatora karşı ortak bir cephe kurdu. Dipnot. Patarya eylemi 1056'da kurulmuş, 1075'te ortadan kaldırılmış bir kilise reform grubunun eylemidir. Pataryacılar kralın rütbe ve orun dağıtmasına, kilisenin politika yapmasına, günah bağışlamasına, rahiplerin evlenmesine karşı çıkmış. Patarya, Milano'da yoksulların oturduğu bir bölgenin adıdır. Arnoldus. Norveç'te misyonerlik yapmış olan güçlü bir İngiliz, 4. Hadrianus, Barbarossa'nın tahta çıkışından 2 yıl sonra papa olmuştu. Başlangıçta Hadrianus, Barbarossa ile iyi geçiniyordu. Ortak düşman Roma karşısında birleşmişti onlar. Roma, imparatordan da papadan da kurtulmak istiyordu. İtizalcı Aziz, Breskiyalı Arnoldus'u, Arnoldus, Abeliardus'un öğrencisidir denir. Fakat böyle bir şey kuşkuludur. Yardıma çağırmıştı. Arnoldus, kilise hizmetine bakan sivil görevlilerden mal sahibi olanlar, araziyi kiralayan piskoposlar ve mülk sahibi keşişler için kurtuluş olmadığını söylediği için ağır bir itizale düşmüştü. Din adamlarının kendilerini bütünüyle manevi sorunlara adaması gerektiğini düşündüğünden bu kanıyı savunmaktaydı. İtizali dolayısıyla lanetlenmişse de kimse onun sertliğinin içtenliğinden kuşkuya düşmemişti. Arnold'a şiddetle karşı koyan Sanctus Bernardus, o ne yer ne içer, sadece şeytan gibi tinlerin, ruhların kanına susar ve acıkır demiştir. Hadrianus'tan önceki papa, İmparator Barbarossa'ya Arnoldus'un 100 senatör, 2 konsül ve kendine ait bir imparator seçmek isteyen halk kanadını desteklediğinden yakınan bir mektup göndermişti. Halk sadakati. İtalya'ya doğru yola çıkan Friedrich, doğallıkla bu habere kızdı. Roma'nın Arnoldusça'da desteklenen kendi başına özgürlük isteği bir kardinalin ölümüne varan isyana yol açtı. Yeni seçilen Papa Hadrianus, böylece Roma'yı kilise görevleri dışında bırakan bir buyrultu çıkardı. O sırada Paskalya'dan önceki haftaydı. Boş inan Romalıları frenledi. Buyrultuya baş eğip Arnoldus'u sürgün edeceklerine söz verdiler. Arnoldus saklandı. Fakat imparatorun askerlerince yakalandı, yakıldı. Külleri kutsal kalıntı olarak saklanmasın diye Tiber Irmağı'na savruldu. Friedrich, papa atına binerken atın üzengisini ve dizginini tutmak istemedi. Bu yüzden doğan bir gecikmeden sonra papa imparatora taç giydirdi. Yıl 1155'ti. Büyük soykırımla susturulan halk istemiyordu böyle bir şeyi. Kutsal kişi Arnoldus ortadan kaldırıldığından politikacılar kendi kavgalarını sürdürmekte serbesttiler. Özgürlüğün bedeli. Papa Normanlarla barış yaptığından 1157 yılında imparatordan kopmayı denedi. 20 yıl boyunca bir yanda Friedrich, öbür yanda Lombard kentleriyle papa 20 yıl savaştılar. Normanlar çoğunlukla papayı destekledi. İmparatora karşı savaşın büyüğünü, özgürlükten söz eden ve yoğun halk duygusundan esinlenen Lombard kentleri birliği verdi. İmparator değişik kentleri kuşattı ve hatta 1162'de Milano'yu ele geçirip dümdüz etti. Milanoğulları başka yerde yaşamaya zorunlu kıldı. Fakat 5 yıl sonra Lombard Birliği kendini yeniden kurdu ve eski Milanoğullar geri döndü. Aynı yıl imparator büyük bir ordu ve bir karşı papayla Roma'ya yürüdü. Bu zamanlarda uzun süre bir karşı papa yaşamıştır. 4. Hadrianus'un ölümünde iki rakip, 3. Aleksandros'la 4. Victorius papalık hilatı için çekişmişlerdir. Asıl hilatı 3. Aleksandros giymiş, 4. Victorius yandaşlarından sağladığı bir hilatla karşı papa sahnını almıştır. Papa davayı kaybetmiş gibiyken Friedrich'in ordusuna veba musallat oldu ve imparator Almanya'ya bir kaçak gibi tek başına döndü. Sadece Sicilya değil aynı zamanda Grek imparatoru da Lombard Birliği'ni desteklemesine karşın Barbarossa bir deneme daha yaptı. 1176 yılındaki Legnano Savaşı'nda yenildi. Bundan sonra barış yapmak zorunda kaldı. Lombard kentlerine bütün özgürlük olanağını verdi. Bununla birlikte imparatorlukla papalık arasındaki uyuşmazlıkta bu barışın koşulları hiçbir yana kesin utku sağlayamadı. Barbarossa'nın sonu gelmişti. 1189'da 4. Haçlı Seferi'ne çıktı ve bir sonraki yıl öldü. Güçlenen burjuvazi, papalık gücünün azalması. Özgür kentlerin doğuşunun çok önemli olduğu uzun çatışma sırasında ortaya çıktı. İmparatorun gücü, feodalizmin çökmesi yüzünden, papalığın gücü ise papaya imparatorun düşmanı olarak geniş ölçüde gereksinim duyulması sonucu artmaktaydı. İmparatorluk tehlike olmaktan çıkınca papalık da önemini yitirmeye başladı. Ekonomik ilerleme sonucu kentler gelişmeye koyulmuş ve bu gelişme yeni siyasal biçimlerin kaynağı olmuştu. 12. yüzyılda değilse de İtalyan kentleri çok geçmeden kiliseye bağlı olmayan bir kültüre, sanatta, edebiyatta ve bilimde yüksek bir düzeye ulaşmıştı. Bütün bunlar Barbarossa'ya karşı girişilen direnme eylemine bağlanabilir. Kuzey İtalya'nın bütün büyük kentleri ticaretle yaşamıştı ve 12. yüzyılda koşullar yerleştikçe tüccarlar öncekinden daha onat, müreffeh oldu. Venedik, Cenova ve Pisa gibi denizci kentler özgürlükleri için savaşmış olmadıklarından imparatora Alplerin eteklerindeki kentler ölçüsünde düşman değillerdi. Alplerin eteklerindeki kentler İtalya'nın kapılarını açmak bakımından Friedrich için daha önemliydi. Bu nedenle Milano, zamanın İtalyan kentleri arasında en ilginç ve önemli olanıdır. 3. Henry zamanına değin Milanoğullar genellikle kendi başpiskoposlarından yakınmalı, şikayetçi değillerdi. Fakat daha önceki konuda ele aldığımız Patarya eylemi bu hoşnutluğa son verdi. Başpiskopos soylulardan yana çıkmıştı. Bir halk eylemi olan Patarya devinisi ise başpiskoposa ve soylulara karşıydı. Sonuçta bir demokrasi başlangıcı çıktı ortaya ve kent yöneticilerinin yurttaşlarca seçildiği bir anayasa düzeni kuruldu.